Ayrım 2. Bir küçük telefon olayı. Vatandaş K evine telefon almak için posta idaresine başvurduğu zaman 23 yaşındaydı. K kentin uzağında oturuyor, bir yere telefon etmesi gerektiğinde yakındaki eczane sahibinin nefret dolu bakışlarına dayanmak zorunda kalıyordu. Bu durum vatandaş K'nın çok ağrına gidiyordu. O başkasının iyiliğine sığınmadan ve pijamalarını çıkarmadan konuşmak istiyordu telefonda. Bunun üzerine hatırlanacağı üzere telefon almak için sıraya girdi. Telefon idaresi de bir mektup yollayarak isteğinin dikkate alındığını ve en yakın zamanda ilişkiye geçileceğini bildirdi. 5 yıl bekledikten sonra K'nın sabrı taştı. Bu arada evlenmiş, 2 de çocuğu olmuştu. Telefona her zamankinden fazla ihtiyacı vardı artık. Durum böyleyken telefon idaresine gitti. Orada kendisine o gün için boş hat bulunmadığı, ancak yeni santraller ithal etmek yolu ile 3 yıl içinde her vatandaşa bir telefon verileceği söylendi. O zamanlar telefon almak için başvurup sırada bekleyenlerin sayısı 180 bini buluyordu. Müracaatlar bile elektronik beyin tarafından dosyalanıyor ve başvuranlara isteklerinin dikkate alındığını bildiren mektuplar yollanıyordu. Vatandaş K abone ücretini peşin olarak ödemek istediyse de henüz vaktin erken olduğu gerekçesiyle bu isteği geri çevrildi. "Biraz sabredin," dediler K'ya. "Durum yakında düzelecek." 2 yıl sonra ihtiyar eczacı öldü ve yerine gençten biri geldi. Fakat K her şeye rağmen kendine ait olacak bir telefon istiyordu. Bu arada ülke hızla kalkınmış, bütün bölgeye elektrik enerjisi sağlayacak atom reaktörü hizmete girmişti. K 4 yıl daha bekledikten sonra telefon idaresine giderek işlemlerin biraz daha çabuklaştırılmasını rica etti. Ancak kendisine boş hat bulunmadığı ve gecikmenin bundan ileri geldiği bildirildi. Ama yeni santraller yolda, sırada bekleyen 500.000 vatandaşa 3 yıl içinde telefon verilecek. "Ama ben şimdi istiyorum," diye bağırdı K. Anlaşılan o gün sol yalından kalkmıştı.
"Peki," dedi müdür, "vezneye 1350 lira yatırın."
Tatlı bir sürprizdi bu. Bilindiği üzere o zamanlar yalnız bir defaya mahsus olmak üzere ödenen bu paranın 300 lirası depozit, 150 lirası da tesis ücreti olarak alınıyor, geriye kalan 900 lirası iç borçlanma çerçevesinde kesiliyordu. Bu borç telefon takıldığında devletçe geri verilmek üzere alınıyordu. K parayı ödedi ve telefonun takılması için 16 yıl daha bekledi. Fakat maalesef boş hat yoktu. Yalnız bir kez vatandaş K'dan son seller nedeniyle 750 lira daha yatırması istendi. O günden sonra da müdüriyetten bir haber çıkmadı. İlk İsrail füzesinin Ay'a yollanışından 2 gün sonra K bir tabanca satın alarak telefon idaresine gitti. Fakat telefon müdürü bundan hiç etkilenmedi.
"Tabancanla fazla oynarsan," diye kükredi, "paranı geri veririz."
K yere yıkıldı, tabancası elinden düştü ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Vatandaş K gençlik yıllarını çoktan geride bırakmıştı. Sinirleri artık eskisi kadar sağlam değildi. Müdür kendisini yatıştırarak yeni santrallerin gelmesiyle sırada bekleyen 800 bin kişiye 3 yıl içinde telefon verileceğini söyledi. Bazı yabancı şirketlerin her isteyene 24 saat içinde telefon verebileceklerini iddia ederek ülkede telefon şebekesi kurmak için önerilerde bulunduğunu da anlatan müdür, bu kuruluşların tek amacının para kazanmak olduğunu ve işçi sektörüne dayanan devletimizin böyle bir skandala göz yumamayacağını sözlerine ekledi. "Doğru," diye içini çekti K, "ama ben telefonu öbür dünyaya göçmeden önce almak istiyorum." Vatandaş K Kalkınma Vakfı için 516 lira daha ödeyerek gitti. Bunu sakin bir dönem izledi. Bu süre içinde ülkede renkli televizyon yayınları başladı ve devlet su şebekesi Kızıldeniz'e kadar genişletildi. Vatandaş K 83 yaşındayken bu dünyadan ayrıldı. Öldüğü sırada eczaneden telefon ediyordu. Anlatıldığına bakılırsa o sırada telefon idaresi ile parasının geri verilmesi konusunda konuşuyordu. Ancak kendisine paranın telefon takıldıktan sonra iade edileceği ve şimdilik boş hat bulunmadığı söylenmişti. K ayakta öldü. Ne yazık ki yeni santrallerin o günlerde limana vardığını ve 3 yıl içinde her İsrail vatandaşının evine telefon takılacağı birini alamadan gitti. Acaba ben kafadan kontak mıyım? Çok özür dilerim Sayın Profesör. Şaşkınlığım henüz geçmedi de. Bir ruh doktorunun karşısına ilk çıkışım bu. Evet biliyorum size çok önceden gelmeliydim. Ama şimdiye dek kendimi her bakımdan sağlam olduğuma inandırmaya çalıştım. Hiç kimse ruhen hasta olduğunu ifşa etmekle acele etmez değil mi?
Devam ediniz beyefendi.
İlk belirtilerin ortaya çıkışı bundan birkaç yıl öncesine dayanır. Dikkat ettim gittikçe daha sakin, daha sessiz bir adam oluyordum.
Sakin mi?
Sinirli, mücadeleci bir kişiliğe sahiptim ben. Çabuk parlardım. Birden sakinleşiverirdim.
Nasıl oldu bu?
Biliyorum insanın fark edemediği uzun süren bir değişime benziyor. Sabah gazeteyi açıyorum, bakıyorum ki baş haber birinin 400 bin liralık vergi kaçakçılığı ile ilgili. Yazık, yakalandı zavallı deyip ikinci sayfaya geçiyorum. Aradan ancak birkaç dakika geçtikten sonra birdenbire okumayı kesip soruyorum kendi kendime. Neden zavallı olacakmış? Devletten çalar, senden benden çalar. Zavallılık bunun neresinde?
Gerçekten de öyle. Neden?
Bilmiyorum ama zavallı işte. Aslında bunun için geldim Sayın Profesör. Bir süredir yasaların çiğnenmesi karşısında olumsuz tepki gösteremiyorum. Havaalanında bir döviz kaçakçısı yakalansa böyle işlerde dikkatli olmalı demekten ileri gidemeyeceğim.
Siz de mi kaçakçısınız beyefendi?
Değilim. Zaten işin en şaşırtıcı yanı da bu ya. Ben şahsen dürüst bir vatandaşım. Ama artık utanarak söylüyorum, dürüst kişileri adamdan saymıyorum. Bana yaşantısı boyunca yalan söylememiş birinden söz etseniz hemen olumlu karşılarım. Ama ta içimden o adama acırım. Doğruyu söyleyen dürüst kişiler aslında kendilerini tehlikeye atmaktan korkan zayıf yaratıklardır. Bunlar yaşantılarını daha sakin ve kolay yollardan sürdürürler. Acaba ben bir canavar mıyım?
Pek değil.
Sayın Profesör, görüşlerimin değiştiğini hissediyorum. Bugün biriyle buluşmak üzere sözleşsek, bir saat, bir buçuk saat sessiz, sakin beklerim. Sonra da adeta her şey yolundaymış gibi şaşılacak bir rahatlıkla eve giderim. Bana yarın telefon edeceğinizi söyleseniz, sözünüzü tutup zamanında arasanız, şaşırır kalır ne söyleyeceğimi bilemem. Benle yapılan anlaşmalara sadık kalınması, borçların zamanında ödenmesi bende şüphe uyandırıyor. Karşımdakinin aşağılık şeyler tasarladığını düşünüyorum. Biliyorum bütün bunlar mantıklı değil ama öyle hissediyorum işte. Davranışım sağlıklı sayılmaz değil mi?
Bunu kolayca anlayabiliriz. Şimdi size bir takım kelimeler söyleyeceğim. Siz de bana aklınıza ilk gelen şeyi söyleyeceksiniz. Hazır mısınız?
Evet.
Özgürlük.
Avans.
Devlet.
Diskotek.
Hükümet.
Kestane kebap.
Gençlik.
Ne var?
Sanat.
Halat.
Vatan.
Naber?
Anlayamadım.
Naber, naber.
Din.
Brüt.
Gelecek.
Volkswagen.
Planlama.
Karşılıksız çek.
Teşekkür ederim. Tepkileriniz tümden normal. Arada bir rüya görür müsünüz?
Her zaman gördüğüm bir rüya var. Eskiden olduğu gibi okula gitmişim.
Sırada mı oturuyordunuz?
Hayır, bu kez öğretmen benim. Sıralarda dünyanın her köşesinden gelmiş bir yığın insan oturuyor. Yüz binlerce insan benim bir şeyler söylememi bekliyor. Önümde Tevrat var. Yerimden kalkıp sağ elimi kaldırıyorum. Sınıfta çıt yok. Diyorum ki...
Ne diyorsunuz?
Garson, bir bonfile daha.
Anlayamadım.
Ben de... Bir kere ben bonfile sevmem. Asıl bol acılı fırında kuzu pirzolası severim. O halde niçin bonfile dedim Sayın Profesör?
Belki siyasal düzenin değişmesini istiyorsunuz.
Ben mi? 10 yıl önce belki. Bugün hiçbir değişikliği arzulamıyorum. Bugün sakin bir kişiyim ben. Örneğin hükümetimiz seçimlerden önce neler neler vaat etti. Seçimlerden sonra da tam tersini yaptı. Şimdi beni iyi dinleyin Sayın Profesör. Ben bunun çok yerinde bir davranış olduğunu düşünüyorum. Seçimlerden önce bizi uyutmazlarsa biz onlara nasıl oy veririz değil mi? Bir mantık meselesi bu. Bu yüzden başımızdakilere kızmıyorum. Hiçbir değişiklik istemiyorum. İstediğim tek şey beni karşılıklı güvensizlik ilişkileri içinde rahat bırakmalarıdır. Tepeden tırnağa anlayış doluyum Profesör. Ben artık normal değilim galiba.
Tamamen normalsiniz.
O halde neden kederliyim? Bazen düşüncelerimle baş başa kaldığım sıralarda her yıl birkaç santimetre daha batan bu eşsiz küçük ülkeyi düşünürüm. Sinirli olduğum, çabuk parladığım o eski güzel günlerden geriye neler kaldığını bulmaya çalışırım. Ama hemen her seferinde aklıma bir şey gelmez. Her şey mazi oldu. Başlarda cemaat idik, şimdi ulus olduk. Bugün ihtiyarlar ihtiyardan başka bir şey değil. Ordu ise 2,5 yıllık hizmetten başka bir şey ifade etmiyor. Dün bir yerde okudum. Salağın biri şimdi tasarruf zamanıdır diye emeklilik maaşını idare etmiş. Bu adamı takdir etmek, atılımını desteklemek istiyorum ama yapamıyorum. Kanımca bu herifin kafasında bir tahta eksik. Kendimden bayağı korkuyorum profesör. Acaba insanlığımı mı kaybettim?
Daha değil.
Ülkemle daima gurur duymuşumdur. Her yurt dışına çıkışımda çölün ortasındaki şu küçük ülke hakkında saatlerce konuşurdum. Bugün de konuşuyorum ama daha bir profesyonel üslupta. Dinleyenler buna dikkat etmiyorlar ama profesyonel bir ağız kullanıyoruz. Hayatımda ülkemizi terk edenlerle konuşmadım ama şimdi konuşuyorum. Gerçekçi oldum artık. Büyüdüm, olgunlaştım mı ne? Belki de hastayım, kafadan kontağım.
Hayır efendim, hiçbir şeyiniz yok. Sağlam ve sağlıklısınız. Yalnız köylüydiniz, kentli oldunuz, o kadar.
Tehlikeli mi bu?
Kesinlikle değil. Bu durumda bile 50 yıl daha yaşarsınız.
Değişiklik. Arbinka diye fısıldadım kupkuru dudaklarımın arasından. Hiç böyle yaz gördün mü sen? Evet, bu denli sıcak bir yazı hatırlıyorum. Geçen seneydi. Birkaç dakikadır kahvemizin başında öyle halsiz halsiz oturuyorduk. Vantilatörler sıcaktan yanmıştı. Garsonlar gazete bile okuyamıyorlardı. Böylesine bir yalnızlığı belki ta dünden beri hissetmemiştim. Yarın saat 2'de gazetenin bayram sayısı baskıya girecek. Arvinka dedim, bana fikir ver. Bugün artık hayattan alınmış gerçek öyküler ilgi görüyor. Hırçın Grinchpen'i yaz. Arvinka şaşırdı. Grinchpen'i tanımıyor musun? Grinchpen'i herkes tanır. Yani onu kimse sevmez. Bir devlet dairesinde küçük bir memurdu. Aksi, sinirli, kaba. Üstelik kalleşti de. Dairedeki bütün memurlar terfi etmiş. Hırçın Grinchpen ise hep alt derecelerde kalmıştı. Herkesten nefret etmesine şaşmamak gerekir. Her cuma günü dairedeki iş arkadaşlarına aldığı 2 piyango biletini göstererek, çok değil 45.000 vursun, bir daha beni bu sefil delikte göremeyeceksiniz derdi. Bu davranışı diğer memurlara bir fikir vermişti. Aralarında anlaşıp biletlerin numarasını kaydettiler. Bir hafta sonra memurlardan biri heyecanla odaya dalarak radyo söyledi. 449-666 ile 822-721'e büyük ikramiyeler çıkmış diye bağırdı. Herkes biletine baktı. Hırçın Grinchpen neredeyse bayılacaktı. Bunlar onun numaralarıydı. O sırada başka bir memur odaya dalarak duydunuz mu? 449-666 ile 822-721 diye haykırdı. Sonra başka biri, kuşkuya yer yoktu, Grinchpen zengin olmuştu. Bu anı yıllarca bekledim diye tısladı. 90 binlik biletleri cebine sokup dairenin hükümdarı bakan yardımcısının 3 kat yukarıdaki odasına çıktı. Beyefendi diyerek sakin bir sesle konuşmaya başladı. Uzun zamandır size bir şey söylemek istiyordum. Başında bulunduğunuz dairede rezaletin 1000'i 1 para. Memurlarınızın her biri hırsız ve parazit. Siz de iliklerine kadar kokuşmuş bir insansınız. Bunları herkese anlatacağım. İyi günler. Bunları söyledikten sonra hırçın Grinchpen bakan yardımcısının odasından çıkarak odasına girdi ve kişisel eşyasını toplayıp kimseye veda etmeden daireyi terk etti. Arkadaşlarının kendisini işlettiklerini ancak eve vardığında anladı.
Bir dakika dedim, oldukça ağır bir şaka bu.
Neden dedi Arvinka, bakan yardımcısı ertesi gün onu daire başkanlığına yükseltti.
Ne var dedim Arvinka'ya, başından belliydi zaten ama bayram için böyle olumsuz şeyler yazmak istemem.
Doğru, o halde şişman Zila'nın öyküsünü anlattı. Zila Gusti'nin uzatmalı nişanlısıydı diye söze başladı Arvinka. Çok iyi, evine bağlı, sadık bir kızdı Zila. Yalnız şişman ama çok şişmandı. Uzun süredir birlikte yaşıyorlardı ama düğünden söz eden yoktu. Zila Gusti'yi neyin rahatsız ettiğini anlamıştı. Hemen zayıflamalıyım dedi kendi kendine.
Bugün bu iş nasıl yapılıyor? Pek tabii masaj yoluyla Gusti'nin eski bir kız arkadaşı vardı. Bir süre ciddi olarak çıkmışlardı ama sonuca gidememişlerdi. Belki kızın Zila gibi şişman ama çok şişman olması rol oynamıştı ayrılmalarında. Bu kız masajdan anlardı. Zila'ya vücudundaki fazlalıkları bir ayda atacağına dair garanti verdi. Sorma neler oldu orada. Zila masaj masasının üzerinde eşek sudan gelinceye kadar dayak yedi. Masajist onu günde bazen 3 saat süreyle oradan oraya atıyordu. Gusti çok korkmuştu ama tedavide sonuç veriyordu hani. Günlük yoğurma kürleri sayesinde kilolar inmiş, dayak sayesinde yağlar erimiş, masaj sayesinde de her erkeğin aklına kötü şeyler getiren dişilere özgü o hatlar meydana çıkmıştı. Uzun lafın kısası bir ay sonra Gusti kalbini çalan kadınla evlendi. Bütün davetliler karısı Abigail'in güzel vücuduna hayran kaldılar.
''Bir dakika, Abigail'de kim?''
''Masajcı,'' diye cevap verdi Arbinka. ''Zila'nın orada zayıflayacağını mı sandın yoksa?''
''Canım, saat en başından belliydi,'' dedim Arbinka'ya. ''Her zaman rastlanan türden bir hikaye. Üstelik ahlak dışı yönü nedeniyle kullanamam.''
''Doğru,'' dedi Arbinka. ''O zaman heykeltıraş Kaçıkoğlu'nu yaz.'' Bu öykü sanat ve kültür alanında geçen bir olayı anlatır. Kaçıkoğlu çok yetenekli bir sanatçıydı. Fransa ve İtalya'da açtığı sergilerde önemli ödüller almış olmasına rağmen hayatının heykelini henüz yapmadığını düşünürdü hep. Bir sabah birden ilham geliverdi adama. Yatağından kalkıp genç bir kadın şekli yontmaya başladı. Kaçıkoğlu heykel üzerinde haftalarca aralıksız çalıştı. Yanından da bir an olsun ayrılmadı. Sonunda filmlerdeki gibi eserine aşık oldu. Heykeline Gilad Venüs'ü adını koydu. Geceler boyu heykelinin adını sayıkladı durdu. Sonunda Tanrı'nın bir lütfuna mazhar oldu. Bir gün heykel kıpırdamaya başladı. Gilad Venüs'ü yerinden inerek Kaçıkoğlu'na seni seviyorum dedi. O gün bugündür Kaçıkoğlu dünyanın en mutlu insanı, sevincinden ne yaptığını bilmiyor. Yalnız bu mutluluğunu gölgeleyen bir şey var. Sevgilisiyle dışarıda dolaşamıyor.
Bir dakika dedim, adam bekar değil miydi?
Bekar diye cevap verdi Arbinka. Ama kadın birbirine oksijen kaynağı ile tutturulmuş iki ray parçası ile inşaat demirlerinden bir kafes ve eğri bir yağmur oluğundan ibaret. Söylemeyi unuttum. Kaçıkoğlu modern heykel yapar.
Sanat için. Monsieur Bolanza, bana ayıracak 5 dakikanız var mı?
Pek tabii matmazel, buyurun.
Beni Desdemonia rolüne çıkartmak istediğinizi duydum.
Böyle bir şeyden söz ettik.
Vallahi bana göre hava hoş. Desdemona'yı oynarım. Oyunu dün okudum, pek de fena değil. Tabii Otello'nun uzun monologlarını az buçuk kırpmak gerekecek. Rejisör olarak siz bunu benden iyi bilirsiniz. Ben asıl saçlarımdan söz etmek istiyordum.
Anlayamadım.
Bakın Monsieur Bolanza, siz buraya başka bir ülkeden geldiniz. Temelindeki öncülük ruhunu hala korumakta olan İsrail tiyatrosunu tanımıyorsunuz. Bizler, nasıl anlatayım, sizlerden daha bir katıyız. Neyi kastettiğimi anlıyor musunuz?
Anlamıyorum matmazel.
O halde açık konuşacağım. Desdemona rolü için saçlarımı boyatacağımı düşünüyorsanız, size tavsiyem pılınızı pırtınızı toplayıp doğru Paris'e dönün.
Ben mi? Ben mi istedim saçlarınızı?
İstemediniz. Çünkü bu konuyu daha konuşmadık. Özür dilerim ama tiyatro çevresindeki bütün salaklar gibi sizin de Desdemona rolünün ancak sarışın bir oyuncu tarafından oynanabileceğini düşündüğünüzü tahmin etmem güç değil.
Ama kim dedi ki?
Sayın beyefendi, kendimle alay etmek niyetinde olmadığımı bilmenizi isterim.
Ama kim dedi ki ben...
Dizengoff Caddesi'nde sapsarı bir yeleyle dolaşıp trafiğin durmasına sebep olmak ve erkeklerin ağızları bir karış açık çevremde dolaşmalarını istemiyorum. Hayır Monsieur Bolanza, bu tür eğlencelerden hoşlanmayacağımı bilmelisiniz.
Ama matmazel, benim sizden saçlarınızı boyamanızı isteyeceğimi kim söyledi?
Yani istemiyor musunuz?
Katiyen, hatta kestane rengi saçlarınızı beğeniyorum.
Ne diyorsunuz, bunlar mı güzel? Baksanıza, rengi bile renk değil.
Bana göre gayet güzel.
Asıl sorun Otello'nun da saçlarımı beğenip beğenmeyeceği.
Neden beğenmesin?
Bildiğim kadarıyla Otello zenci, değil mi? Kusura bakmayın ama esmer bir kadına aşık olacağını düşünemiyorum.
Neden olmasın?
Zenciler açık renkli kadınlara deli olurlar da ondan. Biyolojik bir gerçek bu. Ben Desdemona'yı hep bir kuzeyli tipi olarak düşündüm. Ama böyle bir sebepten dolayı kendimi tiyatrodaki arkadaşlarım önünde gülünç duruma düşürmek istemem.
Gerek yok matmazel, gerek yok.
Demek yok.
Yok.
Çok ciddiyim ama.
Ben de.
Bakın Mösyö Bolanza, duygularımı hesaba katmak zorunda değilsiniz.
Biliyorum ve katmıyorum zaten.
Hayır hayır, sonuç olarak rejisör sizsiniz ve oyunun oynanması gerek falan filan. Desdemona'yı başı taç gibi saran sapsarı bukleli bir tip olarak düşünüyorsanız emredin hemen berbere gideyim ve bu iş bitsin. Sonra kendi hakkımda düşüneceklerim beni ilgilendirir.
Gerek yok matmazel, önemli olan saç rengi değil karakterdir.
Tabii ben de aynı fikirdeyim. Ama gerçek bir kuzeyli olmamı istiyorsanız rejisörüm olarak yetkinizi kullanmalısınız.
Fakat
bizim İsrail'de tiyatronun iç disiplini önde gelir. Biz emir almaya alışığız. Örneğin Pigmalion'u hazırladığımız zaman rejisör rolümüzü tam anlamıyla sindirmemiz için hepimizi bir hafta süreyle sokaklarda çiçek satmaya zorlamıştı. Venedik tüccarını temsil etmeden önce de Venedik'e gitmiş ve Bayan Warren'in mesleğine alıştırmıştık kendimizi. Tiyatro öylesine katı bir dünyadır ki sormayın. Şimdi berbere gitmem gerekiyorsa söyleyin. Arzunuzu hemen yerine getireyim.
Neden bu kadar acele ediyorsunuz matmazel?
Boşa geçen her dakikaya yazık. Eğer yapılması gereken bir şey ise hemen yapılmasında yarar var. Evet mi, hayır mı?
Belki.
Oldu, boyayacağım. Ama lütfen benden saçlarımı tam platine boyamamı istemeyin.
Platin mi?
Rezalet bir renk değil mi? Kuzeylilik söz konusu olmasaydı soruyu sormazdım bile. Ama başka çıkar yol göremiyorsanız zararı yok. Platine boyarım. Saat kaç?
11.
Teşekkür ederim. 2 saat sonra karşınıza harika bir sarışın olarak çıkacağım Mösyö. Ama bu konuda ne düşündüğümü biliyorsunuz. Şimdi müsaadenizi rica edeceğim. Kuaför Nanette'den randevu aldım. Gitmeliyim. Boyama da üstüne yoktur. Görüşmek üzere.
Büyük firar. Anzi oynayacak mı? Ligin üst sıralarında yer alan Silindir gençlik takımının idarecilerini o günlerde en çok meşgul eden soru buydu. Üstelik gençlik gücü spor takımıyla yapacakları maça pek az zaman kalmıştı. Endişeleri yersiz değildi. Güvenilir kaynaklardan gelen haberlere göre takımın antrenörü gözünü oyunculardan ayırmaması yolunda idarecilerden gizli bir emir almıştı. Antrenörün maçlardan önce oyuncular arasında koşuşup onları teker teker sayması bu yüzdendi. Bunun nedeni artık herkesçe biliniyordu. Kulübün dedektifleri bazı oyuncuların, özellikle Antzi'nin üzerinde pasaportlar bulmuşlardı. Antzi'yi bilirsiniz, hani şu milyonların sevgilisi futbol yıldızı. Ama bu sadece Antzi'yi tanımayanları şaşırtmıştı. Futbol yıldızı şimdiye dek kulübünde koparılabilecek her şeyi elde etmişti. Dahası var, kulüpten kendisine kolay işler verilmiş, çocuksuz bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak girmişti. Üstelik hem antrenman ücreti hem de mahrumiyet zammı alıyordu. Herkes Antzi'nin yaşantısını sağlam bir gelire bağlamış olduğunu sanırken, bir gün bir kitapçıdan çıkarken görüldüğüne dair haberler geldi. Antzi bir İngilizce lügat satın almıştı. Kulüp idarecileri derhal harekete geçerek tam zamanlı 2 dedektif kiralayıp Antzi'nin peşine taktılar. Oyuncu ile kulüp arasında ilk çatışma, Antzi'nin idarecilerin karşısına dikilerek kendisine de dedektiflik görevi verilmesini istemesiyle başladı. ''Ben kendimi çok daha iyi izleyebilirim.'' diye izah etti. ''Üstelik bu görevi alırsam geçinecek kadar para kazanabileceğim.'' ''Dünyada olmaz.'' diye haykırdı kulüp başkanı. ''Profesyonellik bize yakışmaz. İngiliz, Macar ve Brezilya futbolunun yıllardan beri çırpındığı batağa saplanmayacağız. Unutma Antzi, sen bir sporcusun.''
Öyle olsun dedi Hansi, ama hiç olmazsa beni temizlikçi olarak gösterebilirsiniz.
Dünyada olmaz, partimin beni getirdiği futbol bir geçim kaynağı değildir.
Öyleyse futbol yerine ayak balesi adını kullanalım.
Dünyada olmaz. Partimin beni getirmiş olduğu bu futbol takımının başkanlığında kaldıkça profesyonel olmayacağız. Böyle bir eğilim görürsem istifa ederim, tamam mı?
Başkanın sözleri mantığa uygundu. Ansi hiçbir şey söylemeden çıktı ve dedektiflerin günlük raporlarında belirtildiği üzere kendine koyu camlı bir gözlük aldı. Endişe verici emareler birbirlerini izlemeye başladı. Oyuncunun karısı birden sakin ve mutlu görünür oldu. Daha sonra da saçını sarıya boyattı ve iki bavul satın aldı. Kulübe hakim olan panik havası görülmeye değerdi. Derhal bir toplantı yapıldı.
Durum çok kötü diye başladı söze genel sekreter. Antzi kulübe yılda 1 milyon liralık gelir sağlamaktadır. Buna rağmen İngiltere'de kendisine 600 lira maaş bağlayacaklar diye kaçmaya hazırlanıyor. Namussuz. Ne yapsak da gitmese. Allah aşkına söyleyin, ne yapsak?
Sorun gerçekten de ciddiydi. Kulüp bu önemli spor dalını biraz olsun düzene sokmak için birçok yol denemişti. Lüksemburg karşısında uğranılan yenilgiden 14'e 1 sorunların temeline inilmiş ve tedbirler alınmıştı. Başka bir deyişle genel sekreterlik personeline 12 kişilik kadro eklenmiş ve kulüp binasına 500.000 liraya mal olan bir kat çekilmişti. Aynı devrede tam formunda 2 bek, 1 santrofor ve sağ açık Avustralya, Güney Afrika ve Gana'ya göç ettiler. Federasyon bu durum karşısında tedbir almakta gecikmedi. Milli takımın Arnavutluk'tan gelen antrenörünün haftalığına 2000 dolar zam yapıldı ve dedektiflerin sayısı 2 misline çıkarıldı. Ama bunlar da yetmedi. Ne yapmalı? Futbolcuların gitmemeleri için ne yapmalı? Silindir spor yöneticileri gururlarından fedakarlık yaparak ümitsiz bir atılım yaptılar. Takım kaptanı Antzi'yi alarak Necef çölüne getirdi ve orada her türlü misafir kulaktan uzak yıldız sporcuya her gol için 3 lira teklif etti. Ayda 100 gol at, gelir vergisinden muaf, net 300 papel kazan. Antzi'nin yüzünü buruşturması üzerine kaptan ayrıca her beraberlik için 150 kuruş alacağını söyledi. Antzi kanmadı. 400 istiyorum dedi. Bir kuruş aşağısı olmaz. Antzi'nin koruyucularına vakit kaybedilmeden 4 dedektif daha eklendi. Oyuncunun kaçmaması için kurulan dev güvenlik mekanizması kulübe çok pahalıya mal oluyordu. Ama sıhhatli bir spor hayatı için buna katlanılmalıydı. Şunu da hemen belirtelim. Antzi silindir sporu ile gençlik gücü sporun karşılaştığı o büyük günde bu tedbirler sayesinde sahaya çıkarılabildi. Dedektif grupları tam bir koordinasyon içinde çalıştılar. Keşif kollarından biri Antzi'nin karısının elinde bir valiz olduğu halde evinden ayrıldığını telsizle haber verdi. 20 dakika sonra dedektiflerin havaalanı kolu Roma uçağı için kimliği tespit edilemeyen bir yolcu ve top dolu valizi için bilet ayrıldığını saptadılar. Gerisini hepimiz biliyoruz. Uçak müsaade edildi ve sınır kapıları kapatıldı. Oyuncu öğle vakti saat 1'de evinden çıkıp bir taksiye bindi. Arabanın içinde kendisini bekleyen iki goril kafasına lastik copla vurarak yıldız oyuncuyu bayılttılar. Antzi ayıldığında kendini takımının soyunma odasında buldu. Karşısında elinde dolu bir tabanca antrenör duruyordu.
''En ufak şüpheli bir hareketinde seni köpek gibi gebertirim. Yürü sahaya.''
Antzi hafif bir direnme gösterecek oldu. ''Peki hiç olmasa itaat ücreti verin.''
''Sahaya!''
Antzi koşar adımla sahaya çıktı. Kendisini seyretmek için 10'ar lira ödeyip gelen 50 bin kişinin gözleri üzerindeydi. O sırada kulübün avukatları ilgili mercilere başvurarak bunun yurt dışına para kaçırma anlamına geleceği iddiası ile oyuncunun ülke sınırları dışına çıkmasını yasaklayan bir belge aldılar. Bütün İsrail meselenin gerisini radyonun tanınmış maç spikeri Ben Avraham'ın ağzından dinledi.
Birinci devrenin 19. dakikası. Top Antzi'de. Kendisini marke eden rakip oyuncu nefis bir vücut çalımı ile geçti. Taç çizgisi boyunca ilerliyor. Artistik çalımlarla iki beki de geçti, sağa kaydı. Topu sürüyor. Taç çizgisini açtı. Tribün merdivenlerine çıktı. Kendisini durdurmaya çalışan 3 seyirciden sıyrıldı. Tel örgülere tırmanarak sağ dışına atladı.
Dakika 21. Antzi kaçtı. Seyirciler bu eşi görülmemiş spor olayı karşısında heyecanla yerlerinden kalktılar. Antzi'nin dışarıda yakalandığı haberi geldi. İdarecilerin tel örgülerin dışına getirdikleri ağ işe yaradı. Top gene silindir sporda.
Antzi deli olma diye bağırdı takım kaptanı. 3,5 lira berber ücretiyle her maçtan önce bir peynirli sandviç alacaksın.
Tribünlerde büyük bir heyecan hüküm sürüyor. Gençlik gücü sporun kalecisi karışıklıktan yararlanarak polislere ait kapıdan Güney Amerika'ya kaçmaya kalkıştı. Kaleci son anda yakalandı ve zincire vurularak sahaya iade edildi. Kulüp başkanı kendisine bir kereye mahsus olmak üzere kalış ücreti ödemeye söz verdi. Ancak bu arada hakem oyunu durdurarak amatörlüğe vurulan bu darbeyi bir serbest atış ile cezalandırdı.
Atışı kim yapacak? Antzi, Antzi.
Antzi gerildi, koştu ve bacağını ileriye savurarak şutunu çekti. Ancak ayağı toprağa girdiğinden top kaleye varmadı bile.
O da ne sorusu yükseldi seyircilerden. Bu bizim Antzi değil.
Evet, daha önce dikkatimizi çekmemişti. Sağdaki oyuncu zayıf, kısa boylu ve dağınık uzun saçlı. Antzi ise uzun boylu, geniş omuzlu ve keldir. Bunlar 38. dakikada oluyor. Gerçek Antzi 10 dakika önce kıyıda kendisini bekleyen motorlu bir sandalla Kıbrıs yönünde denize açılmıştı. Plan Sherlock Holmes bile kıskandıracak bir dikkatle hazırlanmıştı. Antzi tel örgülere tırmanmış ama sahanın dışına yıldız futbolcunun kıyafetinde bir başkası atlamıştı. Bu da kendisine kıyıya varacak zamanı kazandırmıştı. Uçakta ayrılan yer sadece bir kamuflajdı. Valizlere ise taş doldurulmuştu. Üstelik Antzi evli değildi. Antzi bugün Rodezya'nın Gökler Hakimi gençlik takımının yıldız oyuncusudur. Ayda net 630 lira maaş almakta ve evinde birkaç zenci hizmetçi çalıştırmaktadır.